Hayatın Sesleri. Başkent'e hoş geldiniz. Hayatın Sesleri başladı sevgili dinleyenlerimiz. 15.55'e dek. Bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Biraz geç başladık birlikteliğimize. Çünkü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın temel atma töreniyle ilgili yaptığı konuşmadan dolayı 15.15 itibariyle siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olduk. Programı bugün de sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Recep Özden ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk, sizleri de bekliyoruz programımıza diyorum her zaman olduğu gibi. Evet, bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0090-312-463-3419 ve 463-3421 sevgili dinleyenlerimiz. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Hayatın Sesleri'nin ilk stüdyo konuğuyla siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım istiyoruz şimdi. Yazar Sayın Özgür Taburoğlu bizlerle birlikte. Merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Teşekkürler.
Evet, aslında pek çok kitabınız var ama biz bugün Nazar adlı kitabınız üzerine konuşacağız. Çünkü nazar üzerine yapılan etnolojik nitelikte çalışmaların ötesine geçerek, farklı bakma ve görünme biçimlerini ayırt ederek, nazarın en bilinen anlamı yanında felsefesini, ruh bilimsel yönlerini, görüngü bilimini ve varlık bilimini yoklayarak Nazar adlı kitabı çıkardınız. Evet. Dinleyicilerimizle bu kitap üzerine konuşalım, o kitap üzerine bilgilendirelim istedik. Şimdi biraz farklı bir kitap tabii. Bizim evet, düşündüğümüz nazar ve nazar değmesi gibi değil. Siz biraz felsefi yönden baktınız. Hı. Ama öncelikle nedir nazar ve nazar değmesi? Nasıl baktınız kitapta? Neler söyleyeceksiniz dinleyicilerimize?
Evet, teşekkürler. Şimdi tabii nazar bir inanç görüngüsü. Aslında belki de dünyada en yaygın inanç görüngülerinden, tiplerinden birisi olabilir. Ama özellikle etnolojik alanda çalışanlar nazarın bu Roma İmparatorluğu'nun yayıldığı, işte bu Latin kültürünün yayıldığı coğrafyada belirgin olarak işaretliyorlar. Hatta Roma kültüründen nasibini almamış coğrafyalarda nazar kültürüne rastlamıyoruz. Örneğin Norveç'te nazar inancı yok. Ama tabii ki bu
kültürle ilgili.
Tabii yani kültürle ilgili bir elbette ki göçlerle işte Latin Amerika biliyorsunuz keşiflerle Amerika'nın taşınıyor. Yani böyle bir coğrafya, bir kuşak. Tabii çok esasen bir göz değmesi, bir ken bakış tarifi var hepsinde. Dışarıdan birisi bize baktığı zaman bize bir kötülük yapıyor. Hayatımızda bir şeyler rast gitmemeye başlıyor. Başımıza bir şeyler geliyor.
Evet, özetle. Hayranlıkla da bakabilir, kıskançlıkla da bakabilir. Evet. Ama mutlaka bir başka göz tarafından. Örneğin bizim hiç kimseye nazarımız değmez. Hep bir başkasının bize değer, değil mi?
Doğru. Onu biraz da şöyle tarif ediyorum ben. Bizim hayatımızın dışına çıkarttığımız insanlar, varlıklar bize baktıkları zaman ya da bize imrenerek, bizim hayatımızı kıskanarak baktıkları zaman bizim başımıza bir şeyler geliyor. Yani burada şeyi bulguluyorum aslında ben, nazarın yanında hayatımızdan kimleri çıkardığımızı da bu sayede anlamış oluyoruz.
Ama çıkardıklarımızın nazarı değiyor
tabii
çünkü.
Çıkardıklarımızın.
Evet.
Eğer hani şöyle Türkçe'de şey vardır, nesebi geniş dediğimiz bir söz vardır. Ben şeyden biliyorum, işte benim babaannem nesebi çok geniş bir kadındı. Herkes, bütün dünya vatandaşları onun nesebi içindeydi adeta. Çünkü örneğin haberlerde herkesin acısıyla üzülürdü, ağlardı. Hı hı. Herkes onun ailesinin parçası gibiydi. Böyle olduğu için sanki babaanneme nazar değmezmiş gibi düşünebiliriz benim Eğer hani bu varsayımım doğruysa. Çünkü o hayatından kimseyi çıkartmamış. Herkes o hayatın içerisinde. Ama bazıları da tek kişilik hayatlar yaşıyor biliyorsunuz. Özellikle çağdaş dünyada birçok kişi tek kişilik, belki sadece ailesinden kurulu hayatlar sürüyorlar.
Evet, şimdi Anadolu'ya baktığımızda nazarın hep mavi gözlerden alındığı söylenir. Kitapta siz bundan da söz ediyorsunuz. Doğru mudur?
Evet, tabii.
Nedir yani mavi gözün o
mavi
anlamı?
Gözün hikmeti nedir? Evet. Ya o mavi göz biraz şöyle olabilir. Şimdi biz tabii nazarı her zaman bir başkasının olduğu yerde ortaya çıkan bir inanç görüngüsü dedik ya. Şimdi başkası dediğimiz şey bizim için mavi gözlüdür. Çünkü evet, hepimiz işte kahverengi gözlüyüz genel olarak bu ülkede. Hatta işte bir nazar kitabı okumuştum. Makedonya'da da kahverengi gözlüler bu şüpheyi taşıyorlar. Hı. Yani çünkü orada da başkası kahverengi gözlü.
Evet.
Yani bizim gibi görünmeyen birisi ancak bize nazar vurabilir.
Evet.
Biraz bunları ayırt ediyoruz. Aslında ben nazarla elbette çok ilgiliyim ama.
O zaman aynı şey mavi gözlüler için de evet, geçerlidir. Çünkü biz de onun gibi görünmüyoruz.
Evet.
Değil mi?
Mavi gözlüler işte Makedonlar. Mavi evet, gözlüler kabilesi. Onlar da hemen kahverengi gözlü biri girdiği zaman içeri. Evet. Ya burada şeyi anlıyoruz. Yani biz bizim gibi olmayan kim var etrafımızda? Onları ayırt etmeye başlıyoruz bu inanç sayesinde.
Evet. Şimdi nazara karşı açık bir el, muska evet, ya da işte nazar boncuklarının koruma özelliğinin olduğu söylenir, etkisinin olduğu söylenir. Hı hı. Siz kitapta nasıl yer verdiniz buna?
Ya tabii şöyle bu nazar inancı biraz da şunu yaratıyor gibi fark ettim. Biz kendi ailemizi ya da işte bu nesebimiz dediğimiz ailemizden olan hı hı, kim varsa bir yere kapatmamız gerekiyor. Çünkü her yerden bize nazar değdirebilirler. Üstelik örneğin konuşarak, hakkımızda konuşarak bile nazar vurabilirler bize ki bunun sınırı yok. Dolayısıyla bizim etrafımızı bir kapatmamız gerekir. Nazarın böyle bir tarafı var bence. Herkes kendi sahip olduğu şeyi bir yere kapatmak istiyor. Hı hı. Onu gözlerden sakınmak istiyor. Örneğin o açık el motifi işte hamsa dedikleri İran'da özellikle çok yaygın. Orada da hani engel oluyor. Yani bak yani daha doğrusu dışarıdan gelen şeye engel olan bir ifade biçimi o. Bunlar hepsi ifade aslında.
Evet.
Dolayısıyla etrafımızda bir korunaklı bir alan yaratıp bizim hayatımızın dışına çıkarttıklarımız içeri girmesinler gibi bir gayretin içine düşüyoruz. Yani hı hı, ben burada bu kitapta biraz da nazardan nasıl korunuruz derdinde değilim. Evet. Nazarın kovduklarını nasıl tekrar içeri alabiliriz?
Şimdi tabii ki şimdi hep olumsuz tarafından evet, düşündük ama hiç olumlu bir tarafı yok mudur bu nazarın?
Ya şimdi bu kitabın çok az bir kısmı olumsuz taraflarıyla ilgili nazarın. Evet. Yani o ken bakış dediğimiz. Çünkü hani sayısız bu kitapta sayısız bakma, görme, bakışma, görünme biçimlerini ayırt etmeye çalıştım. Yani bu ken bakış dediğimiz şey bunlardan sadece birisi ve bence hı-hı, çok üzerinde durmaya fazla değmeyen bir kısmı olabilir.
Evet.
Hatta olumsuz bir kısmı bence. Hı-hı. Çünkü ortada bir ken bakış varsa hayatımızdan kovduğumuz çok şeyin olduğunu işaretliyor bu. Ama olumlu kısmını şöyle düşünebilirsiniz. Hemen çok basit bir örnek. Örneğin annem bana baktı dersiniz. Bir insanın annesi çocuğuna bakarak ki nazar bakış demek biliyorsunuz.
Evet.
Çocuğunu büyütür. Hı-hı. Bu başlı başına yaratıcı, üretken bir faaliyet. Yani bakmanın özünde üretken bir şey olduğunu hemen oradan anlayabiliyoruz. Annem bana bakarak beni büyütüyor. Yani hani bu çok bakışın ne kadar temel bir şey olduğunu da hemen bize ikna edebilir.
Evet.
Bu cümle.
Evet. Peki olumlu yanlarından baktığımızda nelerini görmeliyiz acaba?
Ya olumlu şimdi
pozitif bizi motive eden.
Evet. Şimdi şöyle, aslında nazar, ortada bir nazar varsa, daha doğrusu kem nazar varsa. Çünkü nazar bakış demek, yani
Evet.
birisinin bize bakması demek.
Hı.
Ortada olumsuz bir nazar varsa, orada bizim kendi hayatlarımızı bir yere kapattığımızı, bir
Hı.
yerde, yani hayatımızı kendimize dar ettiğimizi gösteren bir işaret buluyorum orada. Yani bir kem nazardan söz ediyorsak, hani bize sürekli nazar değdiğinden söz ediyorsak
Evet.
eğer, hayatı kendimize dar ettiğimizi orada fark edebiliriz.
Evet.
Ama şöyle, nazarın üretken bir şey olduğunu fark edersek, yani bu başkası dediğimiz kişiyi biraz da biz hep şey tarif ediyoruz, böyle yoksul,
Hı.
mağdur, bize
Hı.
benzemeyen, kötücül bir varlık gibi tarif ediyor. Halbuki başkası dediğimiz şey bizim gibi varlıklar, bizim gibi davranan, bizim gibi kaygıları olan, bize benzeyen varlıklar. Yani onlar kötü değiller. Bizim kadar iyiler ya da bizim kadar kötüler.
Kötüler, evet.
Dolayısıyla böyle bir hani kendimizi, hayatlarımızı genişletmek, yani nazarın
Hı.
yaratıcı bir şey olduğunu inandığımız zaman hayatlarımızı kısaca kendimize dar etmeyiz.
Evet, konuştuklarımız çerçevesinde o zaman nazar bazen çatışma, bazen uzlaşma diyebilir miyiz?
Evet, onu diyebiliriz tabii. Yani bu bir çatışma alanı.
Hı.
Yani elbette ki ben herkesle iyi anlaşmak durumunda değilim. Olamam da zaten. Bu karşılıklı birbirimizi görme, bakma, bakışma bizim ilişki biçimimiz.
Evet.
Ve oradan iyi ve kötü şeyler ortaya çıkıyor.
Çıkıyor diyorsunuz ve daha detayları merak ediyorlarsa dinleyicilerimiz Özgür Taburoğlu'nun Nazar adlı kitabında detayları bulabilirler. Çok teşekkür ediyoruz bizi
Teşekkürler.
bu güzel kitapla buluşturduğunuz için,
Ben teşekkür ederim.
dinleyicilerimize kitapla ilgili bilgileri aktardığınız için, nazara ve nazar değmesine farklı bir bakış açısıyla
Evet.
baktırdığınız için, stüdyomuza geldiğinizden
Çok
dolayı da çok teşekkür
teşekkürler.
ediyoruz. Sağ olun, var olun.
Siz de.
Sevgili dinleyenlerimiz, yazar Sayın Özgür Taburoğlu Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Konuğumuza teşekkür ediyoruz ve müzikle devam ediyoruz. İhanet edenlere ya.
yapmışım meğer, seni yokken varsaymışım meğer, yollar gitmiş ben kalmışım meğer, aşkım deyip hapsolmuşum meğer, bir ömür sürer sanmışım meğer, ben boşa kürek çekmişim meğer, vakit kaybıydı diyemem ama senden çoktan vazgeçmişim meğer. Olsun varsın, pişman değilim, biraz üzüldüm, hepsi bu, ağlamam artık gidenlere. Ağlamam artık güzellere, ağlamam artık güzellere, ihanet edenlere, ağlamam artık.
...15.32'yi gösteriyor Türkiye'de... ...saatlerimiz Hayatın Sesleri devam ediyor... ...Başkent'ten TRT Türkiye'nin... ...Sesi Radyosu ve Memleketim FM... ...ortak yayınıyla... ...sevgili dinleyenlerimiz Türkiye Cumhuriyeti... ...Strasbourg Başkonsolosluğu... ...Eğitim Ataşeliği bünyesinde... ...2017-2018... ...Eğitim Öğretim Yılı... ...Yaygın Eğitim Etkinlikleri çerçevesinde planlanan... ...Türkçeyi Güzel ve Etkili Konuşma... ...Diksiyon Kursu çalışmalarına başladı... ...Ataşelik Koordinatörü... Sayın Şevket Tüfekçi tarafından uygulamaya sokulan bu çalışmayla ilgili detayları almak üzere Ataşelik Koordinatörü Sayın Şevket Tüfekçi telefon attığımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhaba Nilgün Hanım, teşekkür ediyorum. Sağ olun öncelikle bizleri misafir ettiğiniz için.
Biz teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için, sağ olun. Evet, yurt dışında daha önce de bu tür projeler yapıldı belki ama bu anlamda yapılan ilk proje herhalde bu. Neler aktaracaksınız dinleyicilerimize?
Evet, bu görevi yaptığımdan 2 yıldır çeşitli projeler yapıyoruz. Daha önce geçen yıl yine onu sizin programınızda paylaşma fırsatı bulduk seyircilerle.
Evet.
Küçüklerle masal okuma projesi yapmıştık. O da yine yurt dışında bu anlamda ilk defa yapılan bir projeydi. Bu sene çocuklarla zaten çalışıyoruz çok çeşitli alanlarda. Onların velileriyle, ailelerle yani buradaki diğer vatandaşlarla neler yapabilirin üzerine düşündük. Onlarla birlikte bir çalışma yapalım dedik. Bu sene bu çalışmanın Türkçeyi Güzel ve Etkili Konuşma ve Diksiyon Kursu çalışmalarına Ocak başı itibariyle başlamış bulunduk. Bu
ne da kadar sürecek?
Mayıs ayının sonuna kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra Haziran başında da projenin devamında projenin çıktısı olarak bir şiir dinletisi yapmayı planlıyoruz. Tabii ki şiir dinletimiz de hani buradaki vatandaşlarımızın vatandaşlarımız için önemli olan temalardan gurbet, vatan, özlem konulu bir şiir dinletisi yapacağız. Hem onların buradaki tüm çalışmalarının meyvesini almaları için bir ortam yaratmış olacağız. Hem de projemizi daha geniş alanlara yayarak seneye, bundan sonraki yıllarda da projemizi farklı alanlarda genişleterek herkese ulaştırmak için çabalayacağız diyelim.
Ne güzel. Peki bu şiir dinletisi kursa katılanlar tarafından mı gerçekleştirilecek? Yani şiirleri, gurbeti, özlemi onlar mı seslendirecekler?
Evet, tabii ki. Şimdi bu sene 8 kişilik bir grupla başladık. Burada Strasbourg'da yaşayan toplumun farklı kesimlerinden, İşte aralarında ev hanımları var, iş adamları var, üniversite öğrencilerimiz var, dernek başkanları var. Bu
alo.
Yaşıyorlar kendileri ama dolayısıyla... Alo, duyuyor musunuz?
Evet, bir ara kesildi ama buyurun.
Tamam. Bu kişilerin tabii ki Türkiye ile bağlantıları hiçbir zaman bitmiyor. Bizlerden talepleri buydu. İşte bizler avukatız, bizler iş adamıyız. Kendimizi Türkiye'de de ifade etmek istiyoruz ama onun için de uygun bir üslup kazanmamız gerekiyor. Onun için bu çalışmalarımıza başladık. Bunun sonucunda da tabii ki bir değerlendirme aşaması olması gerekiyor bu çalışmalarda ve de bu çalışmaların etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bir çıktısının olması gerekiyor. Onlarla beraber karar verdik neler yapabiliriz diye. Ben kendilerine bir şiir dinletisi yapabileceğimizi söyledim. Onlar da bu işten çok mutlu oldular. Kendileri de zaten okuyorlar. Bizim kültürümüze, bizim şiirlerimize, geleneklerimize, annelerimize çok ilgi duyuyorlar. Bu çerçevede hep birlikte onlarla beraber 8 kişi ve ben Şevket Tüfekçi 9 kişilik bir grupla bir şiir dinletisi düzenleyeceğiz. İşte burada okuyan öğrencilerimiz var Güzel Sanatlar'da, Strasbourg'da, Türkiye'den gelen ya da buradan. Onlardan da bir saz ekibi diyelim ya da bir müzik korosu gibi bir ekip kuracağız arkada bize fon yapmaları için. Güzel, şık bir gösteri sunmayı planlıyoruz inşallah sene sonunda.
Ne güzel. Peki bunları nerelerde gerçekleştiriyorsunuz? Örneğin kursunuz nerede, bu dinletiyi nerelerde yapacaksınız? İmkanlarınız yeterli mi bu anlamda?
Evet, çok güzel bir yere parmak bastınız. Şimdi burada tabii ki konsolosluğumuzun bir binası var ama şu anda kapasite olarak çok fazla yeterli olmuyor. Bir de burada vatandaşlarımızın açtığı dernekler var. Biz vatandaşlarımızla iletişime geçerken genellikle o dernekler vasıtasıyla onların yanında oluyoruz. O derneklerde toplantılar yapıyoruz. O derneklerde eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Bu sene bizi Strasbourg'da Unisons, Türkçesi Birleşelim anlamında Unisons Derneği misafir ediyor. Onların eğitim ve öğretim salonları var. Çalışmalarımızı onların salonlarında gerçekleştiriyoruz. Bize her türlü maddi manevi desteği sağlıyorlar. Onlara buradan şimdiden teşekkür ediyorum Unisons Derneği'nin yetkililerine ve başkanına.
Evet, biz de size çok Öyle. Teşekkür ediyoruz efendim. Yeni projeleriniz olduğunda yine Hayatın Sesleri'nde sizi konuk etmek isteriz. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun Hayatın Sesleri'ne katıldığınız için.
Çok teşekkür ederim Nilgün Hanım. Sağ olun efendim.
İyi günler. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ateşelik Koordinatörü Sayın Şevket Tüfekçi Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu ve başkentten yine müzik diyoruz.
Benzemez kimse sana. Sure.
Kalanlar.
...15.41 Türkiye'de saatlerimiz... ...Dünden Kalanlar köşemizde... ...Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi... ...Tarih Bölümü Öğretim Üyesi... ...Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la... ...birlikteyiz. Merhabalar.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün... ...Anadolu kültüründe Kibele...
Evet.
...diyeceğiz. Aslında bütün... ...tanrıların ve tanrıçaların... ...anasından söz edeceğiz. Kibele
evet.
diyeceğiz
evet.
ama... ...bulunduğu yere ve kültürüne... ...diline göre de farklılık gösteriyor... ...galiba. Kubele ve... ...Kubebe de deniyor.
Evet, Kubaba. Hani farklı... ...şekilleri var çünkü. Kibebe, Kubile, Matar... ...Mater... Hatta şimdi de mother diyoruz mesela.
Hı hı.
Oradan geldiği söyleniyor. Yani ana tanrıça şeklinde.
Evet.
Nana, Marienna, Dindimene, Sipilen, hatta Gaia, Artemis daha sonrasında Yunan mitolojisinde. Yani çok farklı şekillerde isimlendiriliyor farklı kültürlerde ama hep bir ana tanrıça figürü.
Evet.
Denilebilir. Evet, o anlamda.
Peki ne zaman görmeye başlamışız? Ortaya çıkışı
şimdi
nasıl
öncelikle
olmuş?
Paleolitik dönemde tabii bir avcılık söz konusu, toplayıcılık söz konusu. Orada erkeğin daha çok önde olduğunu görüyoruz. Avcılık, toplayıcılık yaptığını görüyoruz. Daha sonra Neolitik dönemde tarıma geçişle beraber tarımla yani tarım döngüsüyle daha doğrusu toprağın yeşermesi, işte kışın gelmesi, karla örtülmesi, tekrar mevsim döngüleriyle kadının üreme süreçleri, kadının doğum süreçleriyle bu eşleştiriliyor.
Evet.
Ve böylece bir anlamda bu iki şey eşleştirildiği için, iki döngü eşleştirildiği için kadın figürü öne çıkıyor. Bir de tabii tarımla, tarım işleriyle daha fazla kadın ilgilendiği için, kadınlar sürdüğü, ektiği için, biçtiği için yani tarlada kadınlar çalıştığı için kadınla daha çok eşleştiğinden bu süreç biraz daha kadını öne çıkarıyor. Kadın figürünü öne çıkarıyor ve böylece özellikle Neolitik çağda hem Anadolu'da hem de diğer yani şöyle söyleyelim sadece tabii biz şimdi Anadolu'yu temel alıyoruz ama çünkü Anadolu gerçekten bu konuda çok zengin bir kültüre sahip. Ama bütün coğrafyalara da baktığımızda farklı dönemlerde, farklı yerlerde bu ana tanrıça figürünün sosyokültürel özelliklerle, dini özelliklerle, inanış özellikleriyle ortak evrensel bir kültür oluşturduğunu görüyoruz. Hı hı. Yani sadece Anadolu'da değil, aynı zamanda Asya'da, Orta Doğu'da, Avrupa'da, hatta Güney Amerika'da da buna benzer inanışlar, buna benzer bağlantılar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz şimdi sadece bunu bir Anadolu çerçevesiyle sınırlayacağız. Yani Neolitik dönemde özellikle çeşitli merkezlerinde, Neolitik dönemin çeşitli merkezlerinde küçük ama özellikle doğurganlık simgeleri daha öne çıkarılmış heykelcikler görüyoruz. Hı. Heykelcikler ya da kabartmalar görüyoruz toprak. Ve bu heykellerin mesela daha çok tahıl çevresinde tahılların bulunduğunu ya da mesela şehrin surlarının çevresinde ana giriş kapısının altında yanında bulunduğunu ya da böyle çeşitli hayvan figürleriyle özellikle de kedigiller mesela leopar gibi aslan gibi çeşitli hayvanlarla özdeşleştirildiğini yanında yer aldığını görüyoruz. Çeşitli müzik aletleriyle yer aldığını görüyoruz ve bazı simgelerde de, bazı kadın heykelciklerinde de kadının özellikle doğum anının, yani çocuğunu doğurduğu anların ya da yanında çocukların bulunduğunu görüyoruz. Hamile olduğunu görüyoruz özellikle bu heykelciklerde, ya da mesela elinde nar figürü tutuyor. Dolayısıyla bunların hepsi bugün de, hatta nar gene bereket sembolüdür, evet. Mesela gene baktığımızda çocuğu, hani yeni doğmuş çocuğu, biz gene böyle yeni bir şeyin başlangıcı, baharın gelişi, işte doğurganlık, hı-hı, bereket, bolluk olarak nitelendiririz. Dolayısıyla bütün bunlar, işte tahıl mesela ambarlarının içine konulması tapınaklar dışında bize neyi gösteriyor? Daha çok bir bereket, bolluk sembolü olarak tarımla ilişkilendirilerek ana tanrıçanın bu şekilde bir kült olarak, yani tapınma ögesi olarak Panteon'da pek çok farklı uygarlığın, Panteon'unda yer aldığını gösteriyor. İsimleri değişmiş olmakla birlikte, her ne kadar isimleri değişmiş olmakla birlikte, ana özelliklerini hep bu şekilde koruduğunu görüyoruz. Mesela
genç kızların kimisinde, koruyucusu olarak da söyleniyor.
Yani özellikle o daha sonradan belki gelişmiş, hı-hı, olabilir, ama öncelikle bu Neolitik dönem dediğimiz dönemde tarımla ilişkilendirildiği için daha çok bereketin, bolluğun evet, ve doğayla ilişkilendiriliyor. Gene biraz önce bahsettiğim işte kedigiller gibi, boğa gibi, aslan, hı-hı, gibi çeşitli hayvanlarla birlikte heykellerinin resmedilmiş olması da bize neyi gösteriyor? Vahşi hayvanlara egemen tanrıça ya da doğanın anası tanrıça, hı-hı, gibi. Daha sonra bu ilişkinin işte Gaia dediğimiz, işte dünyayla, dünya anayla da ilişki. Mesela dünya baba demiyoruz, dünya ana diyoruz mesela. Evet. Dolayısıyla hani bu tür şeylerle de ilişkilendirildiğini görüyoruz. Veya mesela toprağımızın adı Anadolu. Evet. Yani Anadolu diyoruz.
Toprak
gerçekten
ana.
Evet, toprak, evet, ana diyoruz. Ve özellikle mesela saban kazınır, sürülür, evet, ve ondan sonra oraya tohum atılır. Tohum oradan yeşerir. Hı hı. Bu döngü işte dolayısıyla özellikle o dönemlerde de boğayla yapıldığı için bu işlem. Mesela boğa onun en fazla kurban edilmesinden hoşlandığı hayvan olarak düşünüldüğü için mesela en fazla boğa, hı-hı, kurban edilirmiş. Sırf bu sebepten dolayı, yani onun üremesine, toprak ananın üremesine, toprak ananın gelişmesine, dönüşmesine sebebiyet verdiği için.
Kadınların tarihteki en önemli simgesi diyebiliriz,
evet,
o zaman.
Evet, diyebiliriz. Özellikle bu Hattilerde Hepat diye bahsediliyor. Çeşitli kültürlerde dediğim gibi farklı isimler alıyor ama figürün olarak da değişiyor. Yani, hı-hı, mesela ilk figürlere baktığımızda, Neolitik dönemde ilk figürlere baktığımızda daha irice, daha göğsü, kalçaları büyükken gittikçe daha sembolik, daha stilize bir hal aldığını ve üç boyutlu halden daha iki boyutlu figürlere dönüştüğünü görüyoruz. Ve mesela bu süreçte böyle bir milattan önce binler gibi dönemde böyle biraz zayıflamış, mesela Urartularla birlikte biraz zayıflamış görünmekle birlikte Friklerde, hı hı, özellikle tapınma alanlarının Kibele'ye, adı Kibele olarak geçiyor zaten onların kaynaklarında da, Kibele'ye özellikle bir önem atfedildiğini ve pek çok böyle Kibele kültlerinin olduğunu görüyoruz. Özellikle gökle ilişkilendirildiğini görüyoruz.
İşte gökten yağmur, indiği, evet, söylenir zaten.
O şekilde bir ilişki, hı-hı, görüyoruz. Çünkü bir gök taşı, kara taş deniliyor. Bir gök taşıyla ilişkilendirilerek ona özel olarak tapınakta bir yer ayrıldığını ve tapınıldığını görüyoruz o meteorite diyelim. Bu daha sonrasında da böyle devam ediyor ve mesela şimdi bakıldığı zaman daha çok Yunan ve Roma kültüründe Kibele varmış gibi görülüyor. Halbuki esas kaynağı neredeyse ta Sümer'den başlayacak şekilde Anadolu'dur. Anadolu'dan işte Friglerden sonra geç Hitit, ondan sonra Lidyalılar, ondan sonra oradan yavaş yavaş Yunan ve Roma, hı hı, kültürüne doğru geçiş yapmıştır bu ana tanrıça. Tabii Yunanlarda tanrı ve tanrıçalar çok fazla olduğu için tek bir ana tanrıça yerine birden fazla tanrıçaya ana tanrıçanın güçleri, mesela bereket tanrıçası farklı, doğa tanrıçası farklı diyelim. Hani evet. Yunan panteonunda biraz daha bu tanrıçanın özellikleri birkaç tanrıçaya birden bölünmüştür. İşte Venüs diyoruz mesela, gene, hı-hı, aynı mantıkla, Artemis diyoruz. Yani bütün bunlar bir takım söylemlerin de işin içinde olmasıyla birlikte daha çok şunu gösteriyor. Yani bir Anadolu'da gerçekten bir dişil enerji, dişil kültür yerleşmiş ve bu özellikle mesela kral kraliçe ilişkilerinde de, hı hı, çeşitli Anadolu uygarlıklarında ki kral kraliçe ilişkilerinde de görülüyor. Eşit derecede yer alıyorlar. Hani kral ne kadar önemliyse kraliçe de o kadar önemli mühürleri var. Karar veriyorlar, karar süreçlerinde yer alıyorlar kraliçeler. Yani dişinin eril kadar önemli olduğunu, dengelendiğini görüyoruz. Tabii bu daha sonrasında işte Yunan tanrı ve tanrıçalarında tanrıların biraz daha öne gitmesiyle, mitolojik, hı hı, anlamda daha fazla öne çıkmasıyla birlikte biraz denge bozulmuş, değişmiş ve daha sonrasında da maden çağında madenlerin öne çıkmasıyla birlikte tabii madeni eğmek, bükmek, ondan bir takım araç gereç yapmak, savaş kültürü, gücün daha çok öne çıkması, işte duvarların ve kendine ait alanların belirlenmesi ve o kendine ait alanlarla ilgili işgallerin yapılması, onların ele geçirilmeye çalışılmasıyla birlikte erkek gücü tekrar önem kazanıyor ve o önem kazanmasıyla birlikte dişil gücün daha geriye çıktığını görüyoruz. Mesela gene Amazonlar diyoruz, kadın olduğu söylenen kadınların bir uygarlığından, hı hı, bahsediyoruz mesela Karadeniz bölgesinde. Yani bu anlamda baktığımızda her ne kadar bu her dünyanın pek çok bölgesinde görüldüğünü söylesek bile Anadolu'da gerçekten bunun izlerini birçok bölgede, yani Çatalhöyük'ten tutun, Çayönü'nden tutun, Alacahöyük'ten tutun, pek çok yani bölgesinde çıkarılan heykelciklerle, hatta daha yeni Ordu'da ve Doğu Karadeniz bölgesinde yapılan ilk büyük kazı bildiğim kadarıyla Yücel Şenyurt Hoca önderliğinde yapılıyor bir kazı. Orada mesela bir kalede, Kurul Kalesi'nde büyük bir metre boyunda bir kibele heykeli bulunuyor. Bayağı da ses getirdi dünyada da. Yani hala birçok yerde bulunmaya da devam ediliyor kibele heykelleri ve bulunan heykeller, bulundukları yer, özellikler, yanındaki bir takım ögeler, heykellerin çizildiği bir takım ögeler itibariyle Anadolu'nun çok zengin bir kadın kültürüne, ana kültürüne, ana tanrıça kültürüne, mesela biz hala ne diyoruz? Büyük anne diyoruz.
Evet.
Yani mater kibele dediği zaten aslında ana tanrıça ya da büyük tanrıça.
Hmm,
yani dolayısıyla evet, büyük anne kültürümüz veya böyle ailede bir kadın ananın olması, danışılacak genellikle ailede, aile büyüklerinde bir böyle kadın figürünün olması, mesela barıştırıcı, bayramlarda eli öpülecek, bir takım konularda danışılacak kişilerin de genellikle böyle hanım ağa diyoruz mesela. Hı hı. Yani bizde aslında o kültür yazılı olmasa da bu Anadolu kültüründen, Anadolu uygarlıklarının kültüründen gelen bir altyapısı var. Ve gerçekten hani Dünya Kadınlar Günü sebebiyle de biraz ben bu ana tanrıça ve kibele, yani Anadolu'nun ne kadar kadına değer verdiğini ve o kültürün bizde aslında devam etmesi gerektiğini vurgulamak açısından bunu seçmiştim. Çünkü son dönemde kadınlara, hı hı, yönelik şiddeti, istismarları ve ölümleri görüyoruz. Bu anlamda gerçekten çok, hani bütün ölen kadınlara da rahmet diliyorum ve bunların bizim ne kadar önemli bu anlamda bir kültürümüz olduğunu tekrar hatırlatmak ve buna sahip çıkmamız gerektiğini, bütün bunların aslında kadına verilmesi gereken değeri göstermesi gerektiğini, yani anlattık bunları ama hani yeniden, evet, ana tanrıçaya, evet, tapınalım anlamında değil. Kadın, evet, gerçekten, evet, değerli. Bu değeri ilkel dediğimiz, şimdi bugün ilkel dediğimiz topluluklar bile kabul etmiş ve değer vermişler.
Evet. Tarihteki eşit en önemli simgesinden başlayarak, evet,
ya geldik. Biz bugün küçümsüyoruz, biz bugün dışlıyoruz, biz bugün aşağılıyoruz ve öldürüyoruz ama gerçekten Anadolu bunu hak etmiyor.
Evet, ana vatan, Anadolu, toprak, evet, ana, her şeyde o kadar.
Bir ana diyoruz, o zaman onun değerini bilelim.
Değerini bilelim ve çok teşekkür ben edelim teşekkür size ediyorum. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi doçent doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine. Yarın 15 haberleri sonrasında yine buluşalım. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.